Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu, Andrew Mango.
Ayrım 4.
1900 ile 1908 yılları arasında Hicaz demir yollarının ülkedeki ve dışarıdaki Müslümanlardan toplanan paralarla inşa edilmesi, belki de bu hareketin en büyük başarısı ve Abdülhamit'in İslam politikasının simgesiydi. Müslüman hacıları en hızlı ve güvenli yoldan kutsal Mekke ve Medine kentlerine ulaştırmanın yanı sıra bu demir yolu Arap topraklarının üzerindeki merkezi kontrolü de güçlendirecekti. Haç kervanlarının koruma parasıyla yaşamlarını sürdüren Bedevi kabileleri demir yolundan hoşnut olmayarak İslam dayanışmasının uygulamadaki sınırlarını gösterdiler. Yüzyılın sonundaki dünya bunalımı döngüsüyle çakıştığı için ekonomik gelişme önceleri oldukça yavaştı. Yine de Osmanlı Devleti'nin yabancılar gözündeki itibarı zamanla düzeldi. 1876'da Muharrem kararnamesiyle durdurulmuş olan dış borçların ödenmesi, 1879'daki Berlin Kongresi'nden hemen sonra yeniden başladı. 1881'de İstanbul'da kurulan Düyun-u Umumiye, özellikle tütün vergisi gibi bazı tüketim vergilerinin getirilerinin devlet tahvili sahibi yabancıların ceplerine girmesine neden oldu. Bugün bile Türkler Osmanlıların kamu borçlarını ülke ekonomisinin üzerinde bir sömürge denetiminin simgesi olarak görmektedirler. Ne var ki yabancı uzmanlar vergilerin toplanmasını düzenlerken, tütün ürününün satışını da ele geçirdiler, devletin vergi gelirini arttırırken çağdaş bir vergilendirme sisteminin temelini attılar. İslam konusuna çok fazla odaklanmasına karşın Abdülhamit dönemi yabancılar ve gayrimüslim yerel halk için adeta bir altın çağdı. Ermeni sorunları Ermenilerin kamu hizmetine alınmasını engellemediği gibi sorunlardan doğrudan etkilenmeyen bölgelerde yaşayanların zenginleşmesini de önlemiyordu. 1897 yılında Yunanlılara karşı başarıyla sürdürülen kısa savaş ülkenin 2 milyonun üzerindeki Rum nüfusunu etkilemedi. Bağımsızlığını yeni kazanan ama ekonomik açıdan yoksul sayılan Yunan krallığından Osmanlı topraklarına göç edenler daha önce nüfusu arttırmaya başlamışlardı. Ve Tanzimat reformlarıyla kendilerine sunulan fırsatlardan yararlanmayı Abdülhamit'in döneminde de sürdürdüler. Padişahın Rum bankeri Zarifis elde ettiği servetle okullar, kulüpler, hayır kurumları inşa eden, dış dünyayla bağlantılarını böylelikle güçlendiren bu topluluğun ekonomik gücünü simgeliyordu. Yabancı misyonerler de eğitim konusundaki girişimlerini arttırmışlardı. Yahudi toplumu Allianz Israelite Universal sayesinde kurulan okullara minnet duyuyordu. İzmir'deki Allianz Okulu'nun müdürü Bulgaristan'dan gelmiş olan Gabriel Arie 1893'te bir raporunda şöyle yazmıştı. Bir Bulgar Türkiye'ye geçince onun gözüne ilk çarpıcı gelen aldığı özgürlük dolu soluk oluyor. Kuramsal olarak despot bir hükümetin yönetimi altında olsa bile insan anayasal bir devlette bulacağından daha fazla bir özgürlük duygusu yaşıyor. Hatta bir hükümetin varlığını bile hissetmiyor. İnsanı taciz eden polislerin, ağır vergilerin, yoğun kamu hizmetlerinde çalışma zorunluluğunun olmamasını sultanın gayrimüslim kullarının takdir etmesi gerekir. Dipnot: Aaron de Rodrigo, French Jews, Turkish Jews, Indiana University Press 1990, sayfa 169-170. Ulaşım sistemi gelişti. Limanlar, deniz fenerleri ve karantina istasyonları inşa edildi. Müslümanların bağışları Hicaz demir yolunun yapımında kullanılırken, yabancı imtiyaz sahipleri imparatorluğun geri kalan yörelerinde demir yolları inşa ediyordu. Selanik 1889 yılında Viyana'ya ve Avrupa demiryolu şebekesine, 1890 yılında da İstanbul'a bağlandı. 1878'den sonra İngiliz ve Alman firmaları tarafından Anadolu'da 1000 milden fazla demiryolu inşa edildi. Dipnot: McCarthy, sayfa 140, not 4. Demir yolları özellikle Ege bölgesindeki tarım ürünlerinin pazarlanmasını ve ihraç edilmesini kolaylaştırdı. Gitgide artan talebi karşılamak amacıyla üretim arttı. Abdülhamit'in en büyük başarısı Osmanlı İmparatorluğu'na barış içinde geçen bir süre yaşatmasıdır. 1879'daki Yunan Savaşı yaptığı tek savaştı. Milliyetçi ayaklanmalar ve yerel eşkıya hareketleri oluyordu ama yönetimin etkinliği düzelmekteydi. Amerikalı nüfus bilimci Justin McCarthy, 1878'den 1912 yılına dek Osmanlı yönetimindeki Anadolu topraklarında nüfus istikrarlı bir biçimde artış gösterdi. Müslüman nüfus yaklaşık %50 arttı. Ermenilerin artış yüzdesi biraz daha düşüktü. Ama Rumların sayısı daha hızlı yükseldi. Ve bir bütün olarak Hristiyan nüfus tıpkı Müslüman nüfus gibi arttı diye yazmıştır. Dipnot: adı geçen eser, sayfa 118. Ne var ki Abdülhamit dönemindeki ilerleme Osmanlı Devleti'nin karşısındaki önemli sorunları çözmeye yeterli olmadı. Hatta gelişme eşit olmadığından ve ülke batının çok gerisinde kaldığından sorunları arttırdı bile. İlerlemelerden en fazla yararlananlar yabancılar ve gayrimüslim toplumlardı. Gayrimüslimler içinde geliştikleri Osmanlı Devleti'ni enerjilerini önleyen bir pranga gibi görüyor ve bundan bir an önce kurtulmak istiyorlardı. Gelişmeyle birlikte servetlerinin büyümesi ayrılıkçı milliyetçilerin şevkini kırmak yerine faaliyetleri için yeterli para ve dış bağlantılar sağladı. Etnik çizgilerdeki parçalanma sosyal ve ekonomik gelişmeyi çarpıttı. Ticaret ve üretim genellikle gayrimüslimlerin elinde olduğundan Müslümanlar orta sınıfta ve 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan emekçi sınıfında pek az temsil ediliyorlardı. Kendi açılarından yaşanan gelişmelerden çok Hristiyan komşularının zenginleşmelerinden ve bu nedenle politik iddialardan etkileniyorlardı. Müslümanlar da yeni Avrupa öğretimini benimsemeye başladıkça tıpkı Hristiyanlar ve yabancılar gibi geri kalmış harap bir ülkede yaşamakta oldukları fikrine kapılıyorlardı. Karmaşık bir siyasal kariyeri olan Türk milliyetçisi Rıza Nur, yüzyılın başında askeri doktor olarak mezun olunca Makedonya sınırına nasıl atandığını anlatıyor. Buradaki görevi Osmanlı ordusu için Bulgaristan'dan ithal edilen unların, sultana yapılan ihbara göre zehir ve öldürücü veba miktarı taşıyıp taşımadığını kontrol etmekti. Tıbbiyenin yaşlı komutanı Nazif Paşa'ya başvurup görevi için bir mikroskop ve diğer araç gerece gereksinimi olduğunu bildirdi. Başındaki eski moda fesi ve siyah redingotuyla bir saray uşağını andıran komutan bu isteğe aldırış etmedi ve ''Sen mi kaldın bunu düşünecek? Akılsız adam git maaşını al. Baksana bana gözünü dört aç, mikrobu görürsün, alet neymiş?'' yanıtını verdi. Dipnot, Rıza Nur kendini anlatıyor. Editör Abdurrahman Dilipak, İşaret, İstanbul 1992, Cilt 1, sayfa 217. Yükselmekte olan eğitimli Türk gençlerinin gözünde Abdülhamit yönetiminin anlamı cehalet, geri kalmışlık, kokuşmuşluk ve çöküş demekti. Padişahın gizli oyunlarını takdir etmiyorlardı. Osmanlıca'da sıkça kullanılan idari-i maslahat deyimi alaylara neden oluyordu. Sansürün varlığından rahatsız olan eğitimli gençler ansiklopedik yayınların, gazete ve kitapların artmasından etkilenmiyordu. Askeri öğrenciler ve genç subaylar padişahın özellikle savunma politikasını eleştirmekteydi. Söylentiye göre Abdülhamit askeri darbelerden çekindiği için donanma başkentte demirli duruyor ve manevralar yapılmıyordu. Aynı zamanda sultanın giderleri kısmak istediği de biliniyordu. Kendisinden önceki eli açık padişahların aksine Abdülhamit kuruşların hesabını tutuyordu. Hazine boşalınca maaşlar geç ödeniyordu. Bu durum çoğunlukla devlet memuru olan Müslüman orta sınıf arasında hoşnutsuzluk yaratıyordu. Ordunun başında ise sadık ve sağduyulu oldukları için seçilmiş yaşlı komutanlar vardı. Yine de Abdülhamit 1878 yenilgisinden sonra ordunun düzenini geliştirmeye çabaladı. 1880 yılında eğitim konusunda yardım için Alman imparatoruna başvurdu. 1882'de bir Alman askeri misyonu Osmanlıların hizmetine girdi ve 1883-1895 yılları arasında General Kolmar von der Goltz yani Goltz Paşa subayları eğitti. 4000 sayfayı aşan Alman askerlik talimnamelerini Türkçe'ye çevirtti. Dipnot, Yavuz Özgül'dür, Yüzbaşı Helmut von Moltke'den Müşir Liman von Sanders'e Osmanlı ordusunda Alman askeri heyetleri. Otam Ankara Üniversitesi 1993, No. 4, sayfa 301-3. Gösterdiği çabaların sonunda 1897 yılında Osmanlı ordusu Teselya'da Yunanlıları yendi. Dipnot, Milliyetçi Yunan tarihçisi K. Paparigopoulos savaşı Türk Genelkurmayındaki Almanların sultana verdiği cesarete bağlıyor. Cilt 7 sayfa 78. Tahsilli Türk Müslüman gençleri arasındaki yaygın kanı Abdülhamit rejiminin Osmanlı Devleti'nin geleceğini ve özellikle Müslüman yönetici sınıfını tehlikeye atan bir despotluk olduğu yönündeydi. Osmanlı gücünün tümüyle çökmesine neden olduğu konusundaki bu yaygın inanış, bu yılların Ermeni topluluğunun bazı kesimleri dışında gayrimüslim topluluklar için iyi bir dönem olduğu ve Türk, Arap, Arnavut ya da Kürt olsun tüm Müslümanlar için de pek fena geçmediği gerçeğinin üstünü günümüze kadar örtmeye devam etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk dünyaya geldiğinde çok uluslu Osmanlı İmparatorluğu çatırdıyor ama işlevini hala sürdürüyordu. Batılı gezginler Osmanlı İmparatorluğunu hep çok renkli bir dünya olarak anlatmışlardır. Bu sıfat hem sınırları içindeki halkların ve dinlerin çeşitliliğinden hem de ülkenin fiziksel yapısından kaynaklanmaktadır. Halkın büyük çoğunluğu köylerde yaşıyordu. Geleneksel mesken tipleri çoğunluktaydı. Balkanlarda ve Karadeniz kıyılarında evler ahşaptan yapılırken, Anadolu'da kerpiç, yüksek kesimlerde ise taş kullanılıyordu. Folklorik giysiler hala görülüyordu. Tarım alanında da geleneksel yöntemler geçerliydi. Yabancı pazarların etkisi ise peşin parayla satılan ürünlerde kendini göstermişti. Balkanlarda tütün, Ege kıyılarında üzüm, incir, zeytin, Adana yakınındaki son zamanlarda bataklığı kurutulmuş olan Çukurova'da pamuk üretimi canlanmıştı. Gerçi yaygın tahıl ekimi yapılıyordu ama yurt içinde ulaşım zorlukları ve çiftçilerin ancak kendilerine yetecek kadar tarım yapmaları nedeniyle büyük kentler buğday, şeker, pirinç, çay, kahve ve diğer gereksinimlerini geniş ölçüde ithalatla karşılayabiliyorlardı. Dipnot: 1913 yılında Osmanlı İmparatorluğu kişi başına 16 kilogram un, 5 kilogram pirinç, 8 kilogram şeker ve 2.6 kilogram pamuklu ürün ithal etti. Bu ürünlerin şehirlerdeki tüketimi elbette kırsal kesimden daha yüksekti. Vedat Eldem'in Cihan Harbi'nin ve İstiklal Savaşı'nın Ekonomik Sorunları başlıklı yazısı, Türkiye İktisat Tarihi Semineri, Metinler Tartışmalar, Editör Osman Okyar, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1975, sayfa 374. Demir yolları Balkanlarda ve Batı Anadolu'da birçok yeri birbirine bağlarken, doğuda yollar çok kötü olduğundan ulaşım zordu. Geniş kapsamlı deniz ticaret trafiğinin neredeyse tümü yabancıların elindeydi. Uzak bölgelere atanan resmi görevler genelde yolculuklara yabancı gemilerle çıkıyorlardı. İstanbul gibi dış mahalleleri çok geniş olan kentlerde bile nüfus oldukça düşüktü. 1893'te yapılan nüfus sayımına göre çevresiyle birlikte İstanbul'un nüfusu ancak 950 bin idi. İzmir'in merkezinde 210 bin, Bursa'da 120 bin, Selanik'te 105 bin ve Şam'da 115 bin kişi yaşıyordu. Dipnot: Karpat, İjmes, Cilt 9, No 2, 258-74. Taşla için verilen merkez kaza rakamları kasabaları ve civarındaki dış mahalleleri ve köyleri kapsıyor. Kentlerin nüfusu köken ve din olarak karışıktı. İstanbul'da Müslümanlar toplam nüfusun ancak yarısını oluştururken, İzmir'de bu oran %38, Selanik'te ise %28 idi. Yine de kentler her yandan görülen camilerin kubbeleri ve minareleriyle bir İslam tablosu çiziyordu. Osmanlılar mimariye çok önem verdiklerinden yönetimleri altındaki tüm kentleri, camiler, imaretler, tekkeler, türbeler, hamamlar ve çeşmelerle donatmışlardı. 19. yüzyılda özellikle 2. Abdülhamit döneminde bölgesel devlet binaları, askeri kışlalar ve ortaokullar gibi diğer kamu yapıları da inşa edilmişti. Masif taştan inşa edilen bu binalar günümüzde hala Türkiye'de ve Osmanlıların yitirdiği bölgelerde varlığını sürdürüyor. Üst tabakaya mensup Türklerin yaşadığı binaların neredeyse tümü ahşaptı. Zenginlerin bahçe içindeki konakları ya da sahilde yalıları vardı. Bahçelerin uzak köşelerinde ise ahırlar, mutfaklar, hizmetçi evleri ve çamaşırhaneler bulunuyordu. Konut yapımında ahşabın çok sık kullanılması kentlerin sık sık büyük yangınlar yaşamasına neden oluyordu. 19. yüzyılda kentlerin panoramasında değişiklikler görünmeye başladı. Gayrimüslimlerin ve yerleşik yabancıların evleri taş ve tuğladan inşa ediliyordu. 1840 ile 1900 yılları arasında tüccar nitelikli işçi ya da yatırımcı olarak yaklaşık 100 bin yabancı Osmanlı başkentine gelip yerleşmişti. Dipnot: Zeynep Çelik, The Remaking of Istanbul University of Washington Press, 1996, sayfa 38. Yabancılar genelde kentin Avrupa yakasında Pera, yani Beyoğlu semtinde ya da banliyölerde yaşıyorlardı. 1857 yılında Haliç'in kuzeyinde yaşayan yerli ve yabancı gayrimüslim topluluğu belediye olarak kendini yönetme yetkisi verilmişti. Osmanlı kentleri görece küçük ve düzenliydi. Dini binaların ve konutların çevresi temizdi ama bunların dışında kalan yerler pisti. 19. yüzyılda kentleri temizlemek ve ahşap evlerden oluşan ormanın içinde yollar açmak çabasına girişildi. İstanbul, İzmir ve Selanik'te yaşam düzeyi yükseldi ama yine de Avrupalılar pislikten ve dağınıklıktan yakınmayı sürdürdüler. Başkentte zenginlerin boğaz kıyılarında ya da adalarda yazlık evleri vardı. Osmanlı hükümetinin üst düzey görevlileri genelde merkezden uzak yaşamayı yeğliyorlardı. Şirketi Hayriye adıyla bilinen yabancı çarkçıların çalıştırdığı İngiliz yapımı buharlı gemilerle denizcilik şirketi işletmeye açılınca ulaşım kolaylaştı. 1869'da kurulan İstanbul Tramvay Şirketi ise kent merkeziyle banliyöler arasında atlı tramvayla yolcu taşıyordu. 19. yüzyılın sonlarında İstanbul, İzmir, Selanik ve bir dereceye kadar Trabzon, Avrupa kentlerini andırmaya başlamıştı. Bu kentlerin artık doğru dürüst limanları, ulaşım sistemleri, güzel kordon boyları, sağlam evleri, geleneksel pazar yerlerine ek olarak alışveriş merkezleri, yeterli otelleri, restoranları, geleneksel Rum meyhanelerinin yanı sıra et lokantaları, okulları ve hastaneleri vardı. Görkemli konaklar, villalar ve kulüpler her yerde göze çarpıyordu. Yüzyılın sonunda İstanbul'da Paris'tekilere benzeyen çok katlı apartmanlar da inşa edilmeye başlamıştı. Yabancı artistler ve müzisyenler kente geldikleri zaman gösteri yapacak tiyatrolar bulabiliyorlardı. Yine de kentlerin daracık sokaklı ahşap evli oryantal mahalleleri kaybolmamıştı. Genellikle üst düzey görevlerde olan zengin Müslümanlar kentin Avrupalı semtlerine taşınmışlardı. Ama Müslümanların topluca yaşadığı zengin mahallelerin varlığından söz edilemezdi. Avrupa kentleriyle kıyaslanınca kenar mahalleler çok azdı. Gerçi surların dışında çingenelerin kamp yerleri vardı, ancak bugün Türkiye'deki bütün büyük kentleri saran gecekondulaşma görülmüyordu. Yakından bakınca Osmanlı kentlerinin daha birçok eksiği olduğu belliydi. Ama genel görünüm hoştu ve mekan darlığı söz konusu olmadığından bahçeler ve ağaçlar için yeterince yer bulunabiliyordu. Mahallelerin arasındaki duvarsız Müslüman mezarlıkları görünümü değiştirdiği gibi Avrupalılar tarafından da çok romantik bir manzara olarak algılanıyordu. Camilerin, kiliselerin, sarayların ve konakların mimarisi harikaydı. Osmanlı'nın büyük kentlerinde insanı etkileyen eski anıtlar olduğu kadar konfor sağlayan yenilikler de vardı. Kentlerin tek sorunu sağlanan çağdaş konfordan en fazla gayrimüslimlerin ve Avrupalıların yararlanmasıydı. Zengin Müslüman aileler de gayrimüslim inşaatçılar, tesisatçılar, terziler, doktorlar ve dişçiler kullanıyor, onların işlettiği dükkanlardan alışveriş ediyorlardı. Erkekler yine gayrimüslimlerin işlettiği kahve ve lokantalarda eğleniyor, otellerde kalıyorlardı. Bu farklılıklar ve eşitsizlikler elbette sonsuza dek süremezdi. Osmanlı İmparatorluğu son zamanlarında son derece açık bir ülkeydi. Yabancılar buraya geliyor, geziyor ve yaşıyorlardı. Kendi ülke konsolosluklarınca kurulan mahkemelerinin yargısı altında korunuyor, kendi postahanelerini kullanıyorlardı. Gezgin ve yerleşik yabancılar o dönemde bu ülkede geçirdikleri yaşamın güzelliklerinden söz ediyorlardı. İstanbul'un Moda ya da İzmir'in Bornova gibi semtlerindeki villalarında uşaklarıyla birlikte yaşıyor, partiler, piknikler, av gezileri düzenliyorlardı. Ana vatanından uzakta yaşayanlar için bu ülkenin yaşam biçimi çok güzeldi. Yerel Hristiyanların çoğu da aynı düzeyde, hatta daha keyifli bir yaşam sürüyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmekte olduğu çıplak gözle görülemiyordu. Bugün bile Müslüman Türkler 100 yıl öncesinin resimlerine nostaljiyle bakıyorlar. Ama o dönemde yaşamış olan ninelerinin, dedelerinin ve büyük büyük nine ve dedelerinin endişelenmek için bazı nedenleri vardı. 19. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı ıslahatçısı bir gün İstanbul'un tıpkı Paris ya da Londra gibi düzenli ve zengin bir kent olacağını yazmış ve ama bu zevkleri bizler tadamayacağız. İşin doğrusu bizler herhalde odun kömür satıp geçinmeye çalışırken ara sıra kafamızı kaldırıp üzgün gözlerle kente bakacağız diye eklemişti. Dipnot: Ziya Paşa'nın Londra'da yayınlanan Hürriyet adlı haftalık mülteci gazetesindeki yazısı. No 21 Kasım 1868. İhsan Sungu tarafından Tanzimat ve Yeni Osmanlılar başlığıyla Tanzimat 1 adlı yapıtta yayınlanmıştır. TC Maarif Vekaleti İstanbul 1940 Cilt 1 sayfa 836-7. Müslüman Türklerin beynini kemiren soru, ülkenin varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği değil, kendilerinin bu ülke içinde yaşamlarını sürdürüp sürdüremeyecekleriydi.
Ayrım sonu.